Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dostlar, her geçen gün her programda aslında kültür ve irfan gözüyle baktığımız kavramlarımızın sayısı artıyor. Artık belki kavramlardan ziyade şahıslara doğru ilerliyoruz. Geçen programda belki tarihimizde, kültürümüzde, irfanımızda çok önemli bir yeri olan bir isme değinmiştik. Mehmet Akif Ersoy'a değinmiştik. Bugün yine kültürümüzde, irfanımızda yeri ve önemi belki de yadsınamayacak kadar önemli olan bir insana, bir şahsiyete değinmiş olacağız. Yakın tarihimize iz vuran, iz bırakan insanlardan birisi. Edebiyat dünyamızın şaheserlerini belki de günümüz dünyasına bırakan bir isimden bahsetmiş olacağız. Son yıllarda belki adına ödül törenleri de düzenleniyor. Bu anlamda kıymeti her geçen gün daha da anlaşılır hale gelen bir isim. Necip Fazıl Kısakürek ve her zaman olduğu gibi programımızda kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi ile beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar
getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız?
Hamdolsun, hamdolsun. Bizler iyi, sizler?
İyiyiz, çok şükür.
Allah iyilikler versin. Abdurrahman Bey, kültür ve irfan gözüyle artık birkaç program öncesinde rol modeller demiştik. Hayatımıza yön veren rol modeller demiştik. Sonra da siz belki kamera arkasında, belki off the record dediğimiz bir kısımda demiştiniz ki rol model diyoruz ama herkesin düştüğü bir hata, belki de herkesin gitmiş olduğu bir trend diyelim. Hep geçmişten, çok geçmişten örnekler vererek rol modelleri açıklamaya çalışıyoruz. Biz böyle yapmayalım demiştiniz. Biz yakın tarihimizde, hatta günümüzde hayatta olan insanlara bile değinebiliriz demiştiniz. Yine buna binaen biz yakın tarihimize odaklanmıştık ve Mehmet Akif Ersoy demiştik. Yani yakın tarihimizin en yakın isimlerden bir tanesi. Günümüzde yaklaştıkça da belki Necip Fazıl olabilir demiştiniz geçen programın sonuna doğru. Bu programda istiyoruz ki Necip Fazıl Kısakürek'i sizin dilinizden kültür ve irfan gözüyle değerlendirelim.
Neresinden başlayalım bilemedim. Kısakürek ailesi Maraş, şunu edebiyat ekolünden. Bu arada Maraşlarla ilgili benim bir uygulamam vardır. Her Maraşlı ya şairdir ya pehlivandır. Yani bir güreş çilik geçmişi vardır. Gerçekten hiç beklemediğim bir Maraşlı bile evde bir kalem oynatmıştır şiirle ilgili. O toprağın böyle bir ilginç özelliği var. Maraş yöresinin malum edebiyatçılar işte yedi güzel insan vesaire falan. Bu arada bir yine Kısakürek ailesinden tevafuk bir arkadaşla birlikte askerdik. Askerliğimizin 3 ayı herhalde beraber geçti. 2 veya 3 ayı. Branşı başka bir şeydi ama böyle kelimeler konuştuğunda kelimeler adamın ağzından akar giderdi. Herhalde bu da bir doğuştan gelen bir şey.
Evet, Allah vergisi.
Allah vergisi bir durum. Tabii üstad gerçekten üstad olmuş bir adam. Yani o dönem Nazım Hikmet'ten tutun bütün Türkiye'deki entelektüel kim varsa hepsiyle oturmuş kalkmış ve hepsinin saygı gösterdiği bir fikir adamı. Bir beyin diyebileceğimiz bir insan.
Evet.
Hatta şimdi ismini hatırlayamayacağım bir yazar diyor ki Necip Fazıl'ın olması gereken yer diyor bu hani Hacı Hoca mahallesi değil diyor. Bizim mahalle Sol mahallesinde olmalıydı diyor. Çok
enteresan
manidar bir şeydir. Çünkü o zamanlar zaten dindarlık böyle hor görülen bir kesim olduğu için dindarlar işte onlar hani dünyanın geleceği olaylarla ilgili çok akıl yürütmezler. Yazılı kitaplardan okur okur anlatırlar. Bir fikir üretme kabiliyetleri bitmiştir diye bakıldığı bir dönemde ortaya çıkmış. Ve gerçekten yazdığı kitaplar, şiir kitaplarından tut, Çöle İnan Nur, ideoloji örgüsü. Özellikle genç arkadaşlara muhakkak onu okumalarını isterim. Evet, belki tam bugünü karşılamayabilir. Aradan ciddi bir zaman geçmiş ama bir olayı ve İslam'ın yaşanmasıyla ilgili bir fikir manzumesi nasıl oluşturulur vesaire gerçekten burada çok iyi bir eserler bırakmış bir insan.
Biz hep merakla bakarız ya, hani karşı cenah demek istemiyorum da bizim görüşümüzün dışındaki insanların bize nasıl baktığını çok merak ederiz. Aslında Necip Fazıl Kısakürek cenah olarak kastedecek olursak muhafazakar camiayı daha sonra yaşayan bir insan.
Doğru.
Belki bir önceki daha çok dünyevi hayat yaşayan insanların hayatını da sonuna kadar zirvede yaşayan bir insan. Orayı zirvede yaşadıktan sonra, şair-i azam olduktan sonra muhafazakar camiye dönmüş bir insan. Yani o gözle bizim camiye bakmış bir insan ve bizim camiyi seçmiş bir insan. Necip Fasıl.
Hatta derler ki Paris'te yaşadığı yıllarda Üstad Gündüzli'nin Paris'te araba ver kullanamaz. Çünkü o Paris'in gecesini bilir, gündüzünü bilmez.
Evet, tabii o kadar o kadar zirvelerde yaşamış. Evet.
Anlatırlar. Tabii şöyle, o hakkı aramak çok önemli. Bir de o yıllar zaten Türkiye'nin, yani Tanzimat'tan itibaren Türkiye Fransız kültür hegemonyasında olmuş bir ülke. Politik olarak da Türkiye'deki laiklik Fransız usulü laikliktir. Evet. Yani mesela Allah yerine Tanrı kelimesini onun için getirmişlerdir.
Evet.
Bunun gibi böyle pek çok şey, Türkçe ibadet mesela Fransız laikliğinin sonucudur. Anglo-Sakson laikliği bu tip konulara çok girmez. Ama Türkiye, yani çünkü Fransız laikliği bireyin din hayatına da müdahale eder. O kadar serttir. Ama tabii kültürel baskın bir şeydir, kültürdür. Jacobinizm derler.
Evet, evet.
Bugünkü olaylar da, biraz oradan da değineyim, bugünkü Fransa'da çıkan olaylar da esasında o üstten bakış, alttakini ezmek, özellikle Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika insanına olan tepeden şöyle bir bakışları vardır. Onun aksül ameli, patlamasıdır.
Evet. Birkaç yıldan beri zaten sömürgecilik işaret çiçekleri vardı.
Bunun, evet, sömürgecilik de var bunun içinde ama o salt sömürgecilik değil yani. Bir üstten bakışın getirdiği bir şeydir.
Ne kadar özür dileseniz de, sizi sömürmüşüz, özür diliyoruz deseniz de alttan alta yatan bir kin veya ölce alma duygusu demek ki hakimmiş. O da ortaya çıkmış oldu.
Evet.
Paris'in sokakları, Necip Fazıl'ın gündüz gezemediği sokaklar bugün yanıyor. Evet.
Tabii şöyle, zihin çok güçlü, beyin çok hızlı çalışınca hakikati arıyorsunuz. Üstad da bu hakikati aramada dolaşıyor, dolaşıyor. Bakıyor ki genç yaşında bunlar çıkmaz sokak diyor. Ben diyor doğru sokağa geleyim diyor, otobandan devam edeyim diyor. Şimdi mesela bu kadar gerek İstanbul'daki hayatı, gerek Fransa yurtdışındaki hayatında hep bir şehirlik var.
Evet.
Şehirler de mesela ölümden korkarlar. Çünkü hayatı, en tatlı hayatı şehirler yaşarlar. Ancak üstadım mesela ölümle ilgili yazdığı şiir çok, yani ya bu adam ölümle barışmış. Onu net görüyorsunuz. Evet, bir Mevlana gibi Şeb-i Aruz'a varamamış ama yani sonunda
ölüm güzel şeydi, huzur perde arkasından haber. Güzel olmasaydı ölür müydü peygamber?
Ölür müydü peygamber? Şimdi ne kadar güzel
mantık bir, yürütmüş aslında bir anlamda.
Tabii tabii, işte mantık kendini ikna ediyorsa ve o kendini iknasını halkla paylaşıyor.
Tabii.
İşte hani rol modellik kısmı bu. Çünkü ölüm gerçekten çok kafa karıştırıcı bir şey.
Evet.
Ve yorucu bir şey, rahatsız edici bir şey. Tabii dindar topluluklar bu konuda daha tevekkül ve teslimiyet çok güçlü ama liberal, seküler topluluklarda bu bir anksiyete sebebi.
Tabii.
Yani bir tedavi sebebi. Akut bir duruma dönüşebiliyor. Ama işte üstad bir yere geliyor. Tabii yine Necip Fazıl'ın hayatında en büyük kırılma esas tasavvufla buluşması. Yani Arvasi Hazretleri'nin önünde diz çökme dönemi.
Evet.
Ve esasında şöhretin en üst dönemindeyken bunu yaşardık. Herkes ona üstad dediği, peşinden koştuğu yıllarda. Çünkü o fikrin, zihnin ve beynin üretimine bağlı kendisinde de bir şey var.
Ego.
Ego var.
Afiyet, evet.
O egodan işte Arvasi gibi doğulu sayılabilecek birinin önüne geliyor, diz çökülüyor.
Evet.
Bu gerçekten tasavvufun gücü bu. Ben tabii farklı insanlarda da bunu yaşadım. Ama gerçekten hakikate ulaşmak veya hakikat sahilindeki insanla karşılaştığınızda iş değişiyor.
Evet.
Sen mesela Kehf suresindeki buluşma da öyledir.
Evet.
Hızır Aleyhisselam'a nispet edilen Musa Hızır kıssası diye bilinen. Orada da hakikatle buluşuyor ve bilinmeyenlerin arka sebepleri, yani hikmet kısmını görüyor. Malum o üç hadise var. Evet, üç hadisede de hikmet kısmı var. Üstadın hayatında da Arvasi Hazretleri'nin varlığını böyle şey yapıyorum. Nurettin Topçu da, o da biliyorsun Sorbon mezunu. Onda da yanılmıyorsam Abdülaziz Bekkin'e. Sorbon'da felsefe okumuş, gelmiş. Sorulara cevap verecek. Tabi bu cevabın işte bir ağızdan çıkan kısmı var, bir gönülden çıkan kısmı var. Abdülaziz Bekir Hazretleri'nin de gönülden çıkan tarafıyla muhatap olduğunda, yani satır ve sadır
Evet, satır ve sadır.
meselesi var. İşte sadırdan çıktığında Nurettin Topçu başka bir Nurettin Topçu oluyor.
Evet, Necip Fazıl da aynı şekilde satır ve sadır.
Necip Fazıl da aynı
Evet.
şekilde. Yoksa çok güçlü karakterler.
Evet.
İşte mesela yanlış hatırlamıyorsam yine Erbakan Hoca ile aralarında bir takım sıkıntılar oluyor. Sonra milliyetçilerle Alparslan Türkeş ile bir belli bir teşriki mesai, yani bir vakit geçiriyor. Yani
Yani
öyle
düşüncelerini aslında
kimseye eyvallah
evet.
demeyen
Evet,
insanlar.
düşüncelerini yayabileceği, düşüncelerini rahatça ifade edebileceği bir ortam arama derdindeyken o bakımdan siyasi ortamında vermiş olduğu o sıkıntılarla aslında birçok siyasiyle bir araya gelip kendi fikrini yaymak için mücadele vermiş bir
Tabii.
insan.
Ama işte mesela burada bir ego var ama konformizm yok.
Evet.
İdealizm var. Davası için hapse giriyor, mahkeme
Tabii.
sürünüyor. Bunların hepsini göze alıyor.
Evet.
Yani ve yargılandıkları konulara bakarsanız demir leblebi gibi
Tabii.
konular, o günün Türkiye'sinin
Evet.
demir leblebi gibi konularını mahkemelerde çatır çatır
Çatır çatır savunan bir insan.
savunan bir
Evet.
insan. Hatta derler ki, bir hatıra olsun. Bir mahkemede savcı mı avukat mı tam hatırlamıyorum, karşı iddia tarafı
Şanssız taraf diyelim. Necip Fazıl için evet.
diyor ki, hakim bey diyor, Necip Bey böyle işte İslam'dan, şeriattan, şundan bundan bahsediyor ama diyor, beyefendinin geçmişi diyor gayet sosyetik hayat diyor, işte kadınla ilgili bir
Şiiri var.
şiiri var diyor, işte şiir okuyor. İşte bu böyle diyor, kadınla ilgili tasvirler yapan bir insan diyor, burada diyor bize diyor edebiyat parçalıyor diyor, din, iman vesaire diye diyor. Üstad da bir söz alıyor. Reis Bey diyor, ben bu şiiri diyor yıllar önce kubura attım diyor. Tuvaletin kuburuna attım diyor. Hangi diyor kubur faizi bunu bulmuş getirmiş diyor.
Evet.
Şimdi gerçekten müthiş bir özgüven var.
Evet.
Ya ben bunu dersem bir şey olur mu? Hayır. İnanıyor çünkü. Yani inandığı için, iman ettiği için müthiş bir irade var ve onunla şey yapıyor. Tabi mesela bir taraftan üstad böyle kendi bireysel İslam yaşayışında gitgelleri var. İman ve idealizmde değil. Ama bireysel hayatında gitgelleri var. Mesela o gitgeller de Arvasi Hazretleri'yle buluştuğunda bittiğini, artık bir derviş hayatı yaşamaya başladığını anlatıyorlar. Tabii ben maalesef şey yapamadım, yetişemedim. Ama bugün Türkiye'de fikir ve aksiyon adamı sağ cenahta kim varsa muhakkak hepsine bir şöyle eli değmiştir üstadım.
Tabii dokunmuştur.
Evet.
Ve bir anlamda kendi içerisinde, halkın içerisinde halkı anlayan, sonra belki bir devlet adamıyla oturduğunda devlet adamı anlayabilen bir ender insanlardan bir tanesi. Bu anlamda kendisiyle beraber yaşamış Osman Yüksel Ser'den geçti. Ve yakın bir zamanda vefat eden Hüseyin Üzmez vardır. Onların Hüseyin Üzmez'in otobiyografi dediğimiz muhteşem 2-3 tane çalışması vardır. Şu Bizimkiler olması lazım. Bir de Cumhuriyetin Tosuncukları diye. Necip Fazıl Kısakürek ve Osman Yüksel Ser'den geçtiğiyle aralarındaki hadiseleri anlatan, kimi zaman gülmekten yerlere yattınız, kimi zaman ağlamaktan bir hale geldiniz. Güzel bir otobiyografi kitabıdır. Bunu dinleyicilerimize, izleyicilerimize tavsiye edelim. Bu anlamda hayatları ne kadar çok anlatılsa da her zaman bize bir şeyler bırakmış insan olarak hep bir eksik kalacak insanlar bunlar.
Doğru.
Bu kitapları okuduktan sonra belki Necip Fazıl'ın öbür taraflarında, belki diyelim ki görünmeyen taraflarında anlamış olacaklar. Bir de ego dediniz. O ego aslında zekasının bir eseri.
Tabii.
Yani muhteşem bir zeka var. Muhteşem bir zekanın getirdiği bir ego var. Yerine ve
Yani
zamana göre kullanıyor.
şöyle sözle
Evet.
başa çıkamıyorsunuz.
Evet.
Hani kovboy filmlerinde silah düellosunda yenilemeyen karakterler
Evet.
vardır kovboy filmlerinde. Bunun gibi bir
Evet.
karakter, gerçek bir karakter. Onlar sanal karakterler.
Evet.
Bu gerçek karakterler sözle, üstadla başa çıkabilen kimse yok.
Evet.
Ne sağda ne solda.
Evet.
Şimdi böyle bir şey olunca tabii hani kim gelse ben yenerim gibi bir durum oluyor. Onun getirdiği bir özgüven var. Babamla yaşadıkları bir hatıra var. Üstad diyor sıkışırdı bazen diyor. İşte o Büyük Doğu Yayın Evi'nden diyor bize diyor, İşte benim elimde senetler var, vakti var. Sen hani ben sana senetleri vereyim, sen bunu nakit olarak karşıla falan diye diyor. Biz de hemen üstad derdik diyor. Sonra da diyor o parayı alıp senetleri bize verir diyor. Sonra hadi gelin sizi yemeğe götüreyim der diyor. Konya Lezzet'e gideriz diyor. Şimdi bu şehirlik mesela. girerken diyor baş garsona diyor hemen bir yüklü bir bahşiş verir diyor. Zaten diyor garson onu bildiği için diyor servis ve hizmet dört dörtlüktü diyor masada diyor.
Evet.
Sonra diyor tam diyor iş hesap ödemeye geldiğinde biz tabii haliyle genç tüccar olarak diyor efendim işte hemen hesabı isteriz diyor. Fark ettiği anda diyor bize bir fırça atar diyor. Ben varken size hesap ödemek mi düşer diyor. O böyle kendi bas bariton sesiyle diyor. Ama diyor biz de diyor keyiflendirdik. Mesela diyor, üstad diyor bazen diyor hafif kızdırdık diyor. O bir nükte.
Evet.
Çünkü gerçekten Necip Fazıl'ın özelliği düelloda nükte kullanması. Yani bu nükteyle karşı tarafı.
Tabii çok zekice nükteler.
Evet çok zekice nüktelerle karşı tarafı etkilemesi.
Evet.
Yani bu içinde özgüven var. Bir yandan bir kibarlık da var. Yani hani affedersin hakaret ederken bile böyle öyle üsturuplu ediyor karşıdaki adam ya bana bu kötü bir şey söyledi, iyi bir şey söyledi veya beni mi kastetti, başkasını mı kastetti tam anladım. Anlaşılmıyor.
Evet.
Ama işte biraz zeka gerektiriyor üstadı anlamak için. Şiirlerinde de öyle.
Evet.
İşte müthiş bir kaldırımları okuduğunuzda.
Tabii tabii.
Böyle o oradaki tarifler, kavramlar falan yani.
Benzetmeler. Tabii.
Müthiş. Evet. Sakarya.
Evet.
Mesela gerçekten bilmiyorum yeni kuşak ezberletiliyor mu ama kesinlikle Sakarya'nın gençliğe hitabenin ezberletilmesi mutlaka lazım. Esasında mesela orada bütün kodları da veriyor. Mesela Osmanlı'yı çok güzel anlatıyor.
Evet.
Şimdi mesela bizde bir Osmanlıcılık var. Yani hatasında bile hata demiyor. Ya devletler de insanlar gibi bir sürü hatalar yapıyor. Bir sürü eksikler
tabii,
var.
Tabii.
Ama orada mesela ilk 3 asır diye başlıyor.
Tabii.
Yükseliş dönemini. Tabii bu arada tabii Osmanlı muhalifleri de o ilk 3 asra hiç dokunmazlar.
Dokunmazlar.
Son Tanzimat'tan sonra artık çöküşe geçmiş. Hı hı. Duyunu umumi olmuş Abdülaziz'den sonra o dönemi alırlar. Tıngırdatıp dururlar.
Evet.
Osmanlı şöyle de kötüydü. Ya tabii kötü. Zaten eksik, hatalı, kötü olduğu için bir şey batar. Şirket gibi, insan gibi. Devlette daha büyük bir organizasyondur. Ama orada mesela üstadın o şiirinde kesinlikle ben bugün gençlere senin kitap tarifin gibi kesinlikle Sakarya'yı ezberlemeleri lazım. Ve gençliğe hitabeyi de ezberlemeseler bile okumaları lazım.
Evet.
Mesela kim var dendiğinde sağına ve soluna bakmadan her fert ben varım diyecek.
Ben varım diyecek. Evet.
Müthiş bir özgüven aşılıyor.
Evet.
Yani böyle işte başımızdaki abi bize işaret etsin de biz öyle çıkalım değil. Allah'ın davası için herkes diyor hazır bir asker olup kim var dendiğinde diyor tık bir adım öne çıkmalı.
Evet.
Ve çıkacak insan budur. Şeydeki Asım-ı Nesli gibi.
Tabii. Tabii.
Mehmet Akif'in Asım-ı Nesli esasında.
O da bir dert
yani
aslında.
Yani Asım da benzer bir karakter.
Asım model bir adam. Üstad da model bir adamı arıyor. Hatta diyor ki öleceğim gün işte bir tören düzenlenmesin. Hani bir top arabam falan olmasın. Sadece 4 tane beni taşıyan 4 adam olsun.
İnanmış, yani inanmış adam.
Beni yani adam dediği de insan değil aslında. İnsan çok fakat adam azdır. O inanmış 4 adamın derdinde yani.
İşte mesela o tarifler de çok ilginç. Mesela adam tarifi Türkiye bizim adam gibi adam diye kullandığımız tarif de mesela yine çok bilmez ama İslami bir kavramdan geliyor. Rical.
Rical.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rical diye bir tanım vardır. Hı hı. Yani adam, delikanlı, yiğit manasında. Türkçe'ye de muhtemelen oradan geçti ve biz insan, bey, erkek vesaire gibi kavramların dışında adamı özel bir kullanma şeyimiz vardır.
Adam
yerimiz vardır.
Cinslerden uzak ırak bir kelime o zaman. Yani adamlık aslında hanımlar için de beyler için de geçerli bir kavram o zaman.
E tabii şöyle mesela esas bir ricalun la tulhim ticaretun ve la beyun diye başlayan o adamlar ki o herifler ki yani öyle yiğit adamlar ki ticaret ve para kazanmak yani menfaatleri ile Allah'a ait konular karşı karşıya geldiğinde Allah'ı tercih ederler. Yani Allah'ı zikretmek yani Allah'la ilgili gündem geldiğinde para kazanmak menfaat gündemini kenara koyabilirler. Bunu ancak adam gibi adamlar yapar.
Evet.
Esasında tam böyle Türkçeleştirdiğimizde tarif bu. Esasında işte üstad da o adamın peşinde. İdealizmi de buradan kaynaklanıyor ve yetiştirdiği kuşaklar da öyle.
Tabii.
Onun için Necip Fazıl ödülleri
Evet.
Vesaire diye veriliyor. Tabii bizim dönemimizde henüz vefat ettiği için etkisi çok sıcaktı. Kitaplarıyla, şiirleriyle, yetiştirdikleriyle çok sıcaktı. Hayatımızdaydı. Mesela bir Necip Fazıl filmi çekilse çok güzel olur.
Tabii.
Bir rol modeli yakın yüzyılda paranın, şöhretin içerisindeyken
sanatın da zirvesinde.
Sanatın tabii bütün bunlardan geri adım atabilecek. Erenköy'de bir köşkte, konakta yaşayan bir hayatı var. Ya yani gerçekten üstadın hayatının bir kısmı Dolce Vita diye tarif ettiğimiz o sosyete bir entelektüel aristokrat bir hayatı var. Dindarlaştığından sonra bir miktar onu azaltıyor ama yine devam ediyor. Yani garibanlık edebiyatı yapmıyor mesela.
Evet.
Mesela yazılara tabii. Git bir garibanlık edebiyatı vesaire yapmıyor. Yüksek bir idealizmden bahsediyor.
Evet.
O yüksek idealizm de kendi özgüveninden kaynaklanıyor.
Belki programımızın da sonuna geldik ama çabucak da bitti bu arada, ben de anlamadım. belki bir sonraki programda yine kaldığımız yerden devam ederiz. Necip Fazıl'ı belki iki program, üç program devam etmemiz gerekiyor ama benim belki de hissettiğim, Necip Fazıl'ı hissettiğim şu. Kendi döneminde bir şeylerin düzelmeyeceğinin farkında. Yani bu hengamenin bitmeyeceğini farkında. Kendinden sonraki nesillere bütün mesajları. Yani geldiğinde, yeri ve zaman geldiğinde böyle davranın diye mesajlar vermiş. Şu anda o mesajları uygulayan insanlar halihazırda etkin ve etkin durumdalar.
Doğru.
Evet.
Ben mesela Sakarya'da Nil ve Tuna'ya atıf yapıyorum.
Tabii nerede kardeşlerin Cömert Nil, Yeşil Tuna? Sakarya söylüyor.
Evet.
Çünkü Balkanlar gitmiş elimizden.
Sakarya zaten ikisinin ortasında biliyorsun, hemen hemen baktığında. Ve esasında bir medeniyet havzası.
Evet.
Tuna ile Nil. Yani insanlık medeniyeti.
Ve kardeşlerin işte, diyor mesela.
Yunan, antik Helen'den itibaren al. Antik Mısır'a kadar.
Tabii.
O coğrafyada yani dünyadaki bilim, felsefe, sanat, edebiyat, yönetim, güç, din hepsinin hikayesi bu coğrafyadadır. Yaptığı atıflar, yani okurken anlamıyorsun. Nerede kardeşlerin Cömert mi, Yeşil Tuna diye geçiyorsun ama onun altında böyle bir esasında tabii, bir makale yazacak kadar ifadeler var.
Tabii.
Hani Yunus Emre'yi kıyında geziyordu. Hani ardında çilçil kubbeler serpen ordu.
Evet, bir taraf şiir, bir taraf sanat.
Ama bak mesela çilçil kubbeler serpen ordu. Şimdi burada çok, bu da ayrı özel bir kavram. Niye? Şimdi tarihe baktığımızda Türk ordularına medeniyet getiren Türkler de var. Pırasa gibi adam doğrayan Türk orduları da var.
Evet.
Çünkü Sakarya'da biliyorsun bir Türk tarifi de yapıyor.
Evet.
Oradaki Sakarya şiirindeki Türk tarifi
aslında çilçil kubbeler serpen.
Bizim zamanımızda tabii böyle romantik bir ümmetçilik vardı. Ya işte niye burada Türk diyor falan diye üstadım bozulanlar vardı. Oradaki Türk Müslüman'ı temsil ediyor.
Evet.
Oradaki Türk demek Türk'ün eliyle giden İslam'ı kastediyor.
Evet.
Orada. Şimdi çilçil kubbeler serpen ordu işte medeniyet götüren ordu.
Tabii.
Yani sadece
i̇stila
gidip
etmiyor.
İstila eden, ganimet alan, köle toplayan vesaire bir ordu değil.
Değil. Evet.
Çilçil kubbeler serpen ordu. Kubbe nedir? Binadır.
Tabii yapıdır. Hayattır. Biz buraya geçici olarak gelmedik. Biz kalıcı olarak geldik. Biz size hizmet etmek için buradayız mesajını veren bir yapıdır kubbe. Aslında günümüze baktığınızda Fransa'daki olaylar da belki programın sonuna geldik ama niçin bu kadar çok isyan ediliyor? Çünkü onlar kubbe serpmediler. Onlar istila ettiler, sömürdüler ve kendi ülkelerine döndüler.
Doğru.
Biz belki o ülkelere gittik ama gittiğimiz yerlerde eserler bıraktık. Biz burada kalacağız demek için. Bu anlamda güzel bir mesajdı.
İşte Osmanlı'nın mesela diğer Türk devletlerinden Selçuklu'da da benzeri var
Osmanlı
gerçi.
Var, evet.
Ama mesela Timur'da yok.
Tabii.
Timur
evet.
Semerkant medeniyetini oluşturuyor. Yani Orta Asya'daki o Timuriler dönemi Orta Asya'yı uçuruyor. Müthiş.
Evet.
Niye? Bütün her gittiği yerden topluyor. Malzemeyi topluyor, insan da topluyor, Orta Asya'ya götürüyor.
Evet.
Yani Mavera-ül-Nehre toparlıyor. Onunla bir orada neşu neva buluyor. Ama Osmanlı'da gittiği yerde ağırlıklı Balkanlar'da, tabii Anadolu'dakiler de kızarlar ki bana göre haklılık payları da var. Anadolu'ya çok fazla, Orta Anadolu'ya, Orta ve Doğu'ya çok fazla yatırım yapmıyor.
Hı hı.
Batı Anadolu ve Balkanlar çok. Daha doğrusu Doğu Avrupa, sırf Balkanlar değil, Doğu Avrupa nasibini alıyor. Gerçekten bir medeniyet götürüyor.
Hı hı.
Yani Avrupa'ya sadece kılıçla salt, kılıçla bir şey yapmıyor. Çünkü niye? Tatarlar, Altın Ordu, Kırmanlı, şu vesaireden tut, işte Cengiz, Atilla'sı hepsi Avrupa'ya karşı bir kılıçla bir korku saldı.
Evet.
Ama Osmanlı kılıcın yanında kalemi de götürüyor.
Evet.
İşte çiğ çiğ kubbeye serpen ordu.
Manası
i̇şte,
bu.
Tabi buradaki maksadımız üstadın tarifi. Hı hı. İşte onun için benim rol modelimdir Necip Fazıl,
evet,
Kısakürek. Çünkü olması gerekeni bugünün diliyle bana anlatıyor.
Evet. Aslında anlamamız gereken şekilde anlatıyor. Belki dedim ya, hani bir sonraki programda buna değinebiliriz. Yani sanat insanların anlamadığı, anlaşamadığı bir obje değil Necip Fazıl'ın kafasında.
Evet.
Sanat aslında bir problemi, bir derdi, bir mesajı insanların, herkesin anlayabileceği kadar seviyeye indirmek ve onu bir sanatla süslemek anlamına taşıyor. Hani kubbeler serpen ordudan bu sanatı, bu güzeli çıkarmak, bunu biz çıkarıyorsak demek ki o amacına ulaşmış bir anlamda.
İşte Jacobenliğe karşı, yani elitler, tabii, sadece değil. Ya ben böyle müessese yapıyorum, istifade etmek isteyen herkes gelsin diyor. Ve çobanın oğlunu alıyor, devletin en başına geçiyor.
Devletin en zirvesini getiriyor. Bu da bir medeniyet tabii. Evet. Çok teşekkürler.
Teşekkür ederiz.
Necip Fazıl Kısakürek bu programın belki bir anlamda rol modeliydi. Ama burada kalmasın bence anılarla.
Necip Fazıl Kısakürek ama uzun bir yürek.
Uzun bir
diyelim.
Evet.
Gerçekten daha konuşalım üstadım.
Konuşalım
inşallah.
Bir sonraki programda konuşuruz.
Eyvallah.
Çok teşekkürler.
Teşekkür,
ağzınıza sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İfana programında burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.